yorumunu yapmakta olduğum Ester kitabının ikinci bölümündeyiz. Konu gerçek kraliçeyi seçmek için yapılan güzellik yarışmasıdır. Bu olaylardan sonra öfkesi dinen kral Ahasveroş, Vaşti'yi yaptıklarını ve ona karşı alınan kararı anımsadı diyor 2. bölümün 1. ayetinde. Biliyorsunuz kral daha önce kraliçe Vaşti'yi çağırmış, o da gelmemişti kralın önüne. Buna çok öfkelenmişti kral. Bu ayet bu olaylardan sonra sözleriyle başlıyor. Hangi olaylardan sonra? İşte az önce de belirttiğim gibi 1. bölümde gerçekleşen olaylardan ve Keserkses'in kesinlikle yenildiği Yunanistan seferinden sonra. Yenilgisinden sonra saraya derin bir reddedilmiş duygusuyla döndü. Üzüntüsüne kraliçesinin yokluğu ve Medler ve Perslerin yasasının, yani kralın kendisi tarafından bile değiştirilemezliği de katkıda bulunuyordu. Kraliçe Vaşti bir daha asla kraliçesi olamazdı bu kralın. Keserkses'in Yunanlılara karşı yaptığı sefer hakkında bilgi edinmek için seküler tarihe bakmamız, ona dönmemiz gerekir. Yunanlılara karşı büyük bir orduyla sefere çıkmıştı. Perslerin gücünün sırrı sayılarındaydı ama Pers askerleri bireyler olarak, fertler olarak Yunan askerlerinin bireyler olarak eğitilmiş oldukları kadar iyi eğitilmemişlerdi. Yani Yunanlı askerler çok daha iyi eğitilmişlerdi. Yunanlılar bireyi vurguluyorlardı, insanı vurguluyorlardı ve bunun sonucu olarak da bir Yunanlı 10 Perslinin icabına bakabilirdi. Bu nedenle Termopile Savaşı'nda sadece birkaç adam dar geçitten geçebilmişti. Peki bunun sonucu ne oldu? Bunun sonucu olarak da Yunanlılar Pers ordusu üzerinde çok açık bir zafer kazanmışlardı. Bu Xerxes için talihsiz bir yenilgiydi ama bütün bunların üzerinde olayları Tanrı yönetiyordu. Her şey Tanrı'nın elindeydi. Güç Perslerden Yunanlılara geçmek üzereydi. Yenilgisinden sonra ve yalnızlık içerisinde her gün sarayda 5 aşağı 5 yukarı dolaşıp duruyordu. Kraliçe Vaşti'yi düşünüyordu ama kraliçe hakkında çıkarılan yasa değiştirilemezdi. Bu güzel kadını bir kenara atmışlardı ve ona bir daha asla sahip olamayacaktı. Hizmetkarlar onun kafasındakileri biliyor ve onu gözlüyorlardı. Bir şeyler yapılması gerektiğini de biliyorlardı. Kralın özel hizmetkarları kral için genç, güzel, el değmemiş kızlar aransın dediler. Kral egemen olduğu bütün illerde görevliler atasın. Bu görevliler bütün genç, güzel, el değmemiş kızları toplayıp Sus kalesindeki hareme getirsinler. Kralın kızlardan sorumlu harem ağası Hegaya teslim etsinler. Güzelleşmeleri için ne gerekiyorsa verilsin diyor Ester 2. bölüm 2 ve 3. ayetlerde. Bu ayetleri okuduğumuzda işte o dönemde kadınlara verilen değeri, önemi biraz olsun anlıyoruz değil mi? Haremlere toplanıyor ve krala peşkeş çekilecektir. Kralın yüksek konuma sahip olan kabinesi, kralın ne kadar içe kapanık ve yalnız olduğunun farkına vardılar. Bir güzellik yarışması yapılmasını ve krallığın bütününde en güzel kadınların aranmasını önerdiler. Yakın ya da uzak, nerede olurlarsa olsunlar, getirileceklerdi. Seçilen kadınların sayısının yüzlerce, hatta binlerce olduğundan eminim. Sonunda kralın hoşuna giden kız, kraliçe Vaşti'nin yerine kraliçe olsun. Kral bu öneriyi beğendi ve söyleneni yaptı diyor 4. ayette. Kral bu yarışmanın yargıcı, tek yargıcı olacaktı. 5. ayette Sus kalesinden Mordekai adında bir Yahudi vardı. Benyamin oymağından olan Mordekai, Kiş oğlu Şimi oğlu Yair'in oğluydu diyor. Ester kitabının öyküsü işte bu noktaya kadar vitrin düzenlemesi, tiyatro dekorudur diyebilirim. Putperest bir sarayın içine bir göz atabildik. Buradaki olaylarla çok kesin bir amaçtan ötürü tanıştırıldık. Yani bütün bunların bize anlatılmasının gerisinde bir amaç, bir hedef var. Güzellik yarışmasını ve Ester'in tahta nasıl çıktığını açıklamaktadır bu. Kraliçe olduğu için halkının durumuna el atabilmiş ve onlar için yakarabilmişti. Ester tahtın üzerinde o konumda bulunmasaydı, yani kraliçe seçilmeseydi, o dönemde bütün bir halk olarak yok edilebilirlerdi. Sarayda Tanrı'nın elinin hareket ettiğini görmeye başlayacağız. Bu noktaya kadar sarayda ruhsal olan hiçbir şey olmamıştı. Olabildiğince putperestti. Sık sık sarhoş sefahat alemleri yapılıyordu ama Tanrı bütün bunların üzerinde egemen olacaktı. Tanrı'nın sağlayışını göreceğiz. Tanrı olayları öyle düzenliyor ki doğru zaman geldiğinde seçtiği halk için duruma el atacak birisi olacak. Belki birisi bu güzellik yarışmasını sorgulayıp Tanrı acaba güzellik yarışmalarını onaylıyor mu diyecektir. Hayır, Tanrı bu güzellik yarışmalarını, günümüzde yapılan güzellik yarışmalarını onaylamıyor. Ama dostum, bir Tanrı çocuğu Tanrı'nın isteğinden çıktığında Tanrı onaylamadığı birçok şeyin gerçekleşmesine, şimdi dikkat edin, izin verir. Tekrar edeyim. Bir Tanrı çocuğu, bir imanlı Tanrı'nın isteğinin dışına çıktığı zaman, yani Tanrı'ya itaatsizlik ettiği zaman, Tanrı onaylamadığı birçok şeyin gerçekleşmesine izin verir. Ve Tanrı bu olayların üzerinde egemen olacaktır. Tanrı'nın her şeyin üzerindeki egemen gücü, Ester adlı bu kısa kitabın önemli derslerinden biridir. Günümüzde birçok Hristiyan, Tanrı'nın isteğinin dış kenarlarında yaşamaktadır. Onları yöneten gerçekte Tanrı'nın isteği değildir. Tanrı'nın isteğinin içinde dediğimiz yerde değildirler. Buna karşın Tanrı onlara sağlayışıyla yol gösterir. İşte Ester buna bir örnektir. Aslında öykümüz Mordekai adlı bir Yahudi diye başlıyor. Mordekai Benyamin oymağındandı. Hemen ortaya çıkan soru orada ne yapıyordur? İsrail'in kraliyet ailesindendi. Saul'un ailesindendir. 6. ayette Kiş, Babil kralı Nebukadnetsar'ın Yahuda kralı Yehoyakin ile birlikte Yeruşalim'den sürgün ettiği kişilerden biriydi. Şimdi Tanrı Yeşaya aracılığıyla önceden bildirdiği gibi halkının kendi diyarlarına dönmelerine izin vermişti. Koreş onların dönmelerine izin vermek üzere bir emir vermişti ve Tanrı'nın isteğinin içinde olan kişiler kendi ülkelerine dönmüşlerdi. Az bir nüfus dönmüştü ama dönmüşlerdi. Daha büyük bir nüfus ise sürgün diyarında kendilerine bir yer edinmişler, diğer uluslardan ticaret öğrenmişler ve orada kalmayı seçmişlerdi. Orada kalmaktan hoşlanıyorlardı. Gitmekte özgür oldukları zaman geldiğinde kendi ülkelerine dönmeyi istemediler. Birçokları, yani Tanrı'nın isteğinin dışında olanlar, orada kalmayı, yani sürgün diyarında kalmayı seçmişlerdi ve Mordekai da bunlardan biriydi. İsrail diyarına dönmüş olması gerekirdi ama nerede olduğuna bir bakın. Saraydadır. Politik bir işi vardır. Yusuf'un da Mısır'da politik bir işi olduğunu, buna karşın direkt olarak Tanrı'nın isteğinin içinde olduğunu hatırlayacaksınız. Babil Sarayı'ndaki Daniel de Tanrı'nın isteğinin içindeydi. Ama Mordekai Tanrı'nın direkt isteğinin içinde değildi. Ester kitabının Tanrı'nın sağlayışının kitabı olduğunu göreceksiniz. Daha önce de söylemiş olduğum gibi sağlayışın popüler bir tanımı şudur. Sağlayış Tanrı'nın kendi isteği içinde olmayan birine yardım etmesidir. Ve Mordekai adlı bu adam Tanrı'nın isteğinin dışında olduğu ve kendisine yardım etmesi için Tanrı'ya bakmadığı halde Tanrı ona yardım edecekti. İşte bu Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın ilgisini, Tanrı'nın inayetini, merhametini gösteriyor. Kendisi ve halkının Tanrı'ya döneceğini düşündüğünüz bir zamanda bile bunu yapmıyorlar. Bu kitapta Tanrı'dan ya da duadan hiç söz edilmiyor. Çünkü bu insanlar Tanrı'nın isteğinin dışındadırlar. Hem Mordecai hem de Ester öykü ilerledikçe göreceğimiz gibi çok yüksek yerlerdeki bireyler olmalarına karşın kutsal kitabın sayfalarına kötü bir ışık altında gelirler. Mordecai büyük bir olasılıkla Yeruşalim'den ikinci sürgünde çok genç bir yaşta esir alınmıştı. Bu ikinci sürgün daha çok Yahuakin olarak tanınan Yekoniya'nın hükümranlığı sırasında gerçekleşmişti. Yeruşalim'den ilk sürgün edilenler prensler, asiller yukarı tabaka idi. Daniel bu gruptaydı. İkinci sürgün orta sınıfın üst tabakasını götürmüştü. Mordecai adlı bu adam bu gruptaydı. Üçüncü sürgünden sonra Yeruşalim sonunda yıkıldığında diyarda sadece en fakir, basit sınıf bırakılmıştı. Mordecai, Nebukadnezar tarafından Babil'e götürülen bu ikinci sınıf sürgünler arasında yer alıyordu. Anne babası Nebukadnezar kenti ele geçirdiğinde öldürülmüş olabilecek. Çünkü çok sayıda insan öldürülmüştü. Ve bir genç, bir yeğeni vardı. Mordecai'nin Hadassa adında bir amca kızı vardı. Annesiyle babasını yitiren Hadassa'yı Mordecai evlat edinip büyütmüştü. Hadassa'nın öbür adı Ester idi. Endamı ve yüzü güzeldi diyor Ester 2. bölüm 7. ayette. Ester'in İbranice ismi yıldız anlamına gelen Hadassa idi. Kutsal kitaba göre kesinlikle bir yıldızdı ve çok güzel bir kadındı. Mordecai onu kendi kızı olarak evlat edinmişti. Ahasveroş için bir başka kraliçe seçileceği bildirilince Mordecai hemen ilgilendi. Kuşkusuz saraydaki konumu ona krallığın her tarafından yarışmaya getirilen kızları görme fırsatı vermişti. Eminim ki onları Ester'le kıyaslamış ve hiçbirinin evlat edindiği kızı kadar güzel olmadığına karar vermişti. Ester 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde şöyle okuyoruz. Kralın buyruğu ve fermanı yayınlandıktan sonra çok sayıda genç kız Sus kalesine getirilip harem sorumlusu Hega'ya teslim edildi. Saraya getirilen kızlar arasında Ester de vardı. Hegay Ester'i beğendi ve ona ayrıcalık tanıdı. En iyi biçimde beslenip güzelleşmesi için ne gerekiyorsa hemen sağlandı. Ayrıca kralın sarayından seçilen 7 hizmetçiyi buyruğuna verdi. Sonra onu hizmetçileriyle birlikte haremin en güzel bölümüne yerleştirdi. Tanrı'nın sağlayışının bu duruma girmekte olduğunu görebiliyorsunuz. Mordecai genç kuzeni Ester'i güzellik yarışmasına soktu. Bu konuda bu adama fazla saygı duymadığımı söylemeliyim. Hikaye bitmeden fikrimi değiştireceğim ve söylediklerimden pişman olacağım ama şu anda yaptığı şeyden ötürü ona saygı duymuyorum. İlk olarak bu adam Tanrı'ya itaatsizlik ediyor. Bir sonraki kraliçe olabilmesi ihtimalinden ötürü bu kızı bir güzellik yarışmasına sokarak Musa'nın yasasına kesinlikle karşı geliyor. Bu ikinci nokta. Yarışmayı kazanamayan kızlar otomatik olarak kralın haremine alınıyorlardı. Eğer Ester kaybetseydi bir çariye olmaya zorlanacaktı. Korkunç bir hayata adım atacaktı ama Mordecai bu riski göze almaya razıdır. Tanrı'nın duruma el atışını görebiliyoruz. Ester kralın evine götürülmüştü. Kadınların bakıcısı Hega'yı hoşnut etti. Adam ona nazik davrandı ve ona kendisini daha da güzel yapmak için ihtiyacı olan her şeyi verdi. Ester halkını da soyunu da açıklamadı. Çünkü Mordecai bunları açıklamasını yasaklamıştı. Yahudilerin esir alınmış bir halk olduğunu ve Yahudi karşıtlığının dünya uluslarının her zaman bir laneti olduğunu hatırlayın. Aynı şey bu ulus için de geçerliydi. Nebukadnezar'ın Yeruşalim'i yıkma anlatımını onun insanlara olan nefretini görmeden okuyamazsınız. Onları Babil'e götüren odur ama kendisi artık sahnede değildir ve yeni bir ulus onların efendisi olmuştur. Buna karşın Yahudi karşıtı hisler devam etmektedir. Buna karşı çok duyarlı olan Mordecai, Ester'i milliyetini bildirmemesi için uyarır. Bu sessizlik inancı inkarla aynı şeydir. Çünkü yıllar boyunca Yahudi halkının kimliği dinleriyle özdeşleşmiştir. Mordecai ve Esther'in milliyetlerini inkar ettikleri an, inançlarını da inkar ettikleri andı. Sürgün ülkesinde kalmakla Tanrı'nın isteğinin dışındaydılar. Günümüzde erkek ve kadınlar Tanrı'nın isteğinin dışında olduklarında Mesih'e olan imanları hakkında söyleyecek çok az şeylerinin olması da ilginçtir. 11. ayette Mordecai Ester'in nasıl olduğunu ve ona nasıl davranıldığını öğrenmek için her gün haremin avlusunun önünde gezinip dururdu diyor. Tanrı'nın isteğinde olduğunuzda dostum, Tanrı'nın her şeyi iyilik için etkin olması üzere kullandığından emin olabilirsiniz. Mordecai Tanrı'da dinlenmiyor. Tanrı'da huzur bulmuyor. Çünkü Tanrı'nın isteğinin dışındadır. Beş aşağı beş yukarı dolaşıp duruyor. Sinir içerisinde tırnaklarını yiyor ve her şey nasıl olabileceğini merak ediyor. Ester'i bu güzellik yarışmasına sokmakla büyük bir hata yapıp yapmadığını merak ediyor. Yaptığı şeyden ötürü korku içerisinde. Endişeden hastalanmak üzere geceleri artık uyuyamıyor. Mordecai'nin durumu budur. Tanrı'nın isteğinin dışında olduğunuzda o zamana kadar yapmış olduklarınızla övünüp her şeyin yolunda olduğunu asla söyleyemezsiniz. Bu noktada bu adam durumu Tanrı'nın ellerine vermemiş ve veremezdi. Tanrı'nın sağlayışı hakkında herhangi bir şey bilip bilmediğinden emin değilim. Ancak Tanrı bunda da durumun üzerinde egemendir. Size kendi sağlayışı tanımını vereyim mi? Sağlayış dostum, Tanrı'nın kendisine yol gösterilmesini istemeyen bir adama yol gösteriş biçimidir. Bu noktada Tanrı'nın harekete geçmeye başladığını görüyoruz. Ester'e en üst konumun verilmesi, lütuf bulması ve kendisine nazik davranılması bir rastlantı değildir. İşin içinde Tanrı olduğundan olaylar rastlantı değildirler. Yapılan güzellik ritüellerine bir bakar mısınız? Her genç kız sırası geldiğinde Kral Ahasveroş'un huzuruna çıkacaktı. Ama kızlarla ilgili kurallar uyarınca önce 12 ay süren güzellik bakımını tamamlaması gerekiyordu. 6 ay süreyle her kıza mür yağı sürülüyor, 6 ayda kremler, losyonlar uygulanıyordu diyor 12. ayette. Baksanıza kızların güzelleşmesi için ne tür ve ne kadar zaman harcanıyor. Size karınız güzellik salonunda birkaç saat geçirirse şikayet etmemeniz gerektiğini söyleyebilir miyim? Bu kızlar orada tam bir yıl geçiriyorlardı. Birkaç saat değil, bir yıl. İlk 6 ay kilo vermek ve yağ tedavileri için kaplıcalara gittiler. Ondan sonraki 6 ay boyunca da parfümcülere gittiler. Bence o zamanlar kralın huzuruna çıkabilmek için kolonyalar içerisinde bile yüzüyorlardı. Fizikselin ne kadar vurgulandığını görüyorsunuz ve bu putperest kültürlerinin tipik bir özelliğidir. Avrupa, Amerika Tanrı'dan uzaklaştıkça alışveriş merkezlerinde güzellik malzemeleri de o kadar çoğalıyor. Buna dikkat ettiniz mi? Ve güzellik ürünleri bu kadar çok olduğu halde daha çok sayıda güzel insan göremiyoruz. Bu biraz hayal kırıklığına uğratmıyor mu insanları? Ama bu kızlar yarışma için tam bir güzellik küründen geçmişlerdi. Yıllar kadınları fazla değiştirmemiştir. Bu yarışmalarda kadınları güzel yapmak için çok miktarda makyaj malzemesi kullanılmaktaydı. Günümüzde de epey makyaj malzemesi kullanılmaktadır. Umarım kimse benim makyaja karşı olduğumu düşünmez. Doğrusunu isterseniz ben yarışmaya girmemesi gerektiğini düşünüyorum Ester'in ve makyaja ihtiyacı olmadığını da göreceğiz. Makyaj konusunda aşırı uçları savunan birçok kişi vardır. Tanrı sözünü paylaştığım bir yerde bir bayan yanıma geldi. Bazı kızların çok fazla makyaj yaptıklarını düşündüğünü söyledi. Bazı kadınların da Hristiyanların yani Mesih imanlarının makyaj yapıp yapmaması gerektiğini bana sordu. Ben de doğrusunu istersen kadınına bağlı dedim. Bazı kadınlar bir parça makyajla çok daha iyi görünebilirler. Ve ben Tanrı'nın bize vermiş olduklarıyla elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğine inanıyorum. Makyaj yapmayan bazı kadınlar bana cadı gibi gözüküyorlar. Bunu söylediğimde bu kadın bu sözleri biraz kişisel olarak algılayıp alındı. Aslına bakarsanız kişisel olarak algılamakta haklıydı da. Gerçekten de çirkin cadaloz gibi bir kadındı. İçimden ona sen de biraz makyaj yapsan sen de çok daha iyi görünebilirsin demek geçmişti. Bu işin şaka yanı. Dostum Tanrı Ester'in durumunda bütün bunlara sağlayışıyla izin verdi. Yarışmaya girişi ve yarışmacılardan sorumlu adam tarafından kabul edilişi hep Tanrı tarafından buyurulmuş olaylardı. Kadınlardan sorumlu olan Hegai, Ester'in birinciye benzediğini düşünmüş, bu yüzden de onu en öne koymuştu. Bu Tanrı'nın programında ileriye doğru bir adımdı. Bir rastlantı eseri değildi. Tanrı'nın sağlayışı onun hayatında her şeyin üzerinde egemen oluyordu. Kralın yanına girme sırası gelen genç kız, haremden her istediğini alıp birlikte saraya götürürdü. Akşam kralın yanına giren kız, ertesi sabah ikinci hareme, cariyelerden sorumlu harem ağası Şaşgaz'ın yönetimindeki hareme dönerdi. Yalnız kralın beğendiği adıyla çağırdığı kız, yeniden onun yanına girebilirdi, diyor Ester 2.13.14. ayetlerde. Bir yıllık hazırlıktan sonra her kızın kralın odasına gitme vakti gelmişti. Kız ziyareti için kıyafet ve mücevher olarak her şeyi isteyebilirdi. Yakında kralın odasına gitme sırası Ester'e gelecekti. Çok büyük bir riske atılıyordu. Eğer kazanmazsa Pers kralının daha önce de belirttiğim gibi cariyelerinden birisi olacaktı ve bu durum bu Yahudi kız için korkunç olacaktı. Mordekai'nin tırnaklarını yemesinin nedeni buydu. Tanrı'nın isteğinin dışında olduklarını biliyor ve yetiştirmiş olduğu bu kızın girmekte olduğu büyük riski biliyor. Ama Tanrı her şeyin üzerinde egemen olacaktır. 15. ayette kralın yanına girme sırası Mordekai'nin evlat edindiği Ester'e gelince Ester kralın kızlardan sorumlu harem ağası Hegai'nin kendisine önerdiklerinden başka bir şey istemedi. Kendisini gören herkesin beğenisini kazandı. Kralın yanına girme sırası Ester'e gelince onun doğal bir güzelliğe sahip olduğu herkesçe görüldü. Onu güzellik salonuna göndermek bir zambağın üzerine yaldız sürmek gibi olurdu. Zaten Ester çok güzeldi. Onu gören herkes işte yarışmayı kazanacak kız diyordu. Herkesten daha güzel ve çekiciydi. Tanrı'nın eli hareket ediyor muydu? Evet. Tanrı sağlayışıyla hareket ediyordu. Tanrı onu tahta kralın yanına koyacak. Çünkü o orada olmazsa İsrail ulusunun tümü yok edilecekti. Eğer bu gerçekleşirse Tanrı kendi sözünü bozuyor olurdu ve Tanrı bunu hiçbir zaman yapmaz. Ahasveroş'un krallığının 7. yılında Tevet diye adlandırılan 10. ayda Ester saraya kralın yanına götürüldü. Kral Ester'i öbür kızlardan daha çok sevdi. En çok ondan hoşlandı, en çok ona ayrıcalık tanıdı. Kraliçelik tacını ona giydirip Vaşti'nin yerine kraliçe yaptı diyor Ester 2. bölüm 16-17. ayetlerde. Kral Ester'i gördüğünde bir kraliçe bulmak için başka bir yere daha bakması gerekmedi. Onun gözünde yarışma bitmişti. Vaşti'nin yerini alacak kişiyi bulmuştu ve Ester kraliçe yapıldı. Ester yarışmayı nasıl kazanmıştı? Bu bir rastlantı mıydı? Sanmıyorum. Onun seçilişi Yüce Tanrı'nın sağlayışı aracılığıyla gerçekleşmişti. Bir sonraki bölümde Tanrı'nın halkını korumak için önden gidip bazı düzenlemeler yapmasının gerekli olduğunu göreceğiz. Tanrı bunu Ester'i kraliçe yaparak gerçekleştirmiştir. Bu nedenle bizlere putperest saray şölenler falan gösterilmiştir. Tanrı kendisinin insanların ve şeytanın işleri üzerinde egemen olduğunu görmemizi istemektedir. Bu gerçek yaşadığımız zamanlarda Tanrı'nın çocukları için bir teselli olmalıdır. Bizlere kralın Ester'i sevdiği söylenmiştir. Bunun beni hiç etkilemediğini itiraf etmeliyim. Rut hakkındaki yayınlarımızı dinlediyseniz Boğaz ve Rut'un aşkının nasıl vurgulandığını bilirsiniz. Bence bu şimdiye kadar anlatılan en güzel aşk-sevgi öyküsüdür. Mesih'in kilisesine olan sevgisinin bir resmidir bu. Ama Ahasveros ve Ester'in öyküsünde bu özelliği bulamadığımı söylemem gerekir. Bu neredeyse umudunu kaybetmiş olan ihtiyar, hayal kırıklığı içerisindeki bir kraldır. Bu ülkeye gelen bir yabancının öyküsü aklıma geliyor. Bu ülke hakkında duyduğum bu üç harf, RKR ne anlama geliyor diye sormuştu. Şakacı biri ona, 20 yaşındayken romantik aşk, 30 yaşındayken kira ve 50 yaşındayken de romatizma demişti. Bu kralın payı da romatizmaydı. İhtiyar bir kral, genç ve güzel bir kızla evlenmektedir. Kral gerçek bir sevginin bir çift için ne anlama gelebileceği hakkında hiçbir bilgisi olmayan ihtiyar bir putperesttir. Bu konuda güzel ve romantik şeyler ve bazılarının yapmış olduğu gibi bunun Mesih ve kilisenin bir resmi olduğunu söyleyemeyeceğim. Ancak olay çok önemliydi. Ester bir halktan olan bir kızın birdenbire dünyanın gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklarından birinin kraliçesi oluşunu görmek heyecan vericidir. Baskın olan Yahudi karşıtlığı bu halkı yok ederdi ve Tanrı'nın İsrail için olan amacının tümü gerçekleşmeyebilirdi ama tehlike yaklaştığında Ester eşsiz bir konumdadır. Tanrı onu oraya koymuştur. Ardından Ester'in onuruna büyük bir şölen verdi. Bu şölende bütün önderler ve görevliler hazır bulundu. Kral bütün illerde bayram ilan etti ve krallara yaraşır cömertlikle armağanlar dağıttı diyor Ester 2. bölümün 18. ayetinde. Bu kitabın bir şölenle başladığını hatırlayacaksınız. Şimdi bir başka şölen, Ester'in şölenini görüyoruz. Kral daha önceki kraliçe Vaşti'nin yerini alacak güzel bir kraliçeye sahip olduğu için vergileri bir yıl ertelemiştir. Günümüzde böyle bir şey yapılsaydı yer yerinden oynardı değil mi? Kralın vergileri bir yıl erteleme yetkisine sahip olduğunu görmek ilginçtir. Başkentte vergileri azaltmaya yardımcı olacak bir yarışma yapılsaydı hepimiz sevinçten uçardık değil mi? 19. ayette kızlar ikinci kez toplandıklarında Mordekai kralın kapı görevlilerinden biri olmuştu diyor. Mordekai'nin yeni bir konumu vardı. Bu bir iş değil, bir konumdur. Kralın kapısında oturmaktadır. Bu onun yargıç olduğunu gösterir çünkü antik dünyada mahkeme kent kapısında yapılırdı. Kentlerin çoğunun etrafında surlar vardı ve bütün vatandaşlar er geç kent kapısından geçerdi. Mahkemeler, mahkeme salonunda ya da kentin merkezinde değil, kent kapısında yapılıyordu. Kent kapısının Boğaz'ın da yasal bir konuyu çözümlemek için gittiği yer olduğunu hatırlıyor musunuz? Ayrıca Lut hakkında da kent kapısında oturduğu söylenmişti. Bunun anlamı da Sodom kentinde politikaya karışıp yargıç olduğuydu. Mordekai'ye bakın, Ester kraliçe olduğunda Mordekai'nin kent kapısında oturan bir yargıç olması ilginç değil midir? Bu akrabalarınızı yüksek konumlara getiren akraba iltimasçılığıdır. Mordekai'nin yeteneğinden ötürü mü yoksa Ester'in bunu kralın kulağına fısıldamasından dolayı mı orada olduğunu bilmiyorum. Kral da bu çok ilginç, doğu kapısında bir yargıcı ihtiyacımız var, onu bu konuma atayalım demiş olabilir. Bu kitapta insanlar oldukları gibi gösteriliyorlar. O zamandan beri politika alanında fazla bir değişiklik olmamış, öyle değil mi? Ester, Mordekai'nin verdiği buyruk uyarınca soyunu ve halkını henüz açıklamamıştı. Kendisini büyüttüğü günlerde olduğu gibi Mordekai'nin sözünü dinlemeye devam etti diyor 20. ayette. Bu kız ilginç bir kız. Kralla evli olduğu halde hala kendisini yetiştiren adamın sözünü dinliyor. Ve ben Mordekai'nin kutsal kitapta çok az ilgi göstermiş olduğumuz önemli bir adam olduğunu söylemeliyim. Belli ki çok yetenekli bir adamdı. Bu noktada dışınsal gözüken başka bir şey gerçekleşmiştir. Ancak kitabın tümü bu olayın üzerine kurulmuştur. Birisinin söylemiş olduğu gibi Tanrı büyük kapıları küçük menteşeler üzerinden açıp kapar. Yine Tanrı'nın sağlayışını görüyoruz. Tanrı burada olayların ardında etkin olmaktadır. Mordekai kralın kapı görevlisiyken kapı nöbetçilerinden ikisi Biktan ve Tereş, Kral Ahasveroş'a öfkelendiler. Onu öldürmek için fırsat kollamaya başladılar. Durumu öğrenen Mordekai bunu kraliçe Ester'e iletti. O da Mordekai adına krala bildirdi. Durum araştırıldı, doğru olduğu anlaşılınca da iki adam tar ağacına asıldı ve olay kralın önünde tarih kayıtlarına geçirildi. 21-23 ayetler arası Ester 2. bölüm. Bu ilginç bir olaydır. Mordekai kent kapısında oturuyordu. Kapıdan kalabalıklar girip çıkıyordu. İki adamın konuşmasını ve onların kralın isteminden söz ettiklerini duydu. Neden söz ettiklerini duymak için kulaklarını dört açtı ve kralı öldürmeyi planladıklarını öğrendi. Bunun üzerine Mordekai plan hakkında hemen Ester'e haber yolladı. Bu çok bildik bir resimdir. Doğulu bir hükümran ve sütunların arkasına saklanmış kralı öldürmeyi planlayan pala bıyıklı adamlar. Aslında Doğu saraylarında böyle entrikalar yaygındı. Her zaman kralın işini elinden almaya çalışan biri var gibiydi. Mordekai'nin yeni konumu planın kulağına gelmesini sağlamıştı. Mordekai, Ester'e kralın öldürülmesi planından söz ettikten sonra Ester durumu kocasına anlattı. Herhalde krala Mordekai'yi yargıç olarak atamanı önerdiğimi hatırlayacaksın. Ve ne kadar iyi bir iş yaptığını görebilirsin. Seni öldürmek için yapılan bir planı öğrendi demişti. Sanki FBI durumu araştırmış ve doğru olduğunu kanıtlamış diyordu. Sonra bu kişiler tutuklandılar. Vergi veren insanların parasını harcayan uzun süreli mahkemeleri olmadı. Kral öldürülmelerini buyurdu ve asılarak öldürüldüler. Bu krala karşı suikast planlayacak olan başka insanları bu tür düşüncelerden vazgeçirtmek içindi. Tabii ki o zamanlarda hiç uygar değillerdi ama yasaya karşı çıkma ve suçlulara el bebek gül bebek davranmayı onaylamıyorlardı. Bu olayın tümü Pers krallığında kralın önemli olayları yazdırdığı kitaba yazılmıştı. Buradan bir şey çıkarıldığını görmek ilginçtir. Mordekai hizmetinden ötürü ödüllendirilmemiş ve onurlandırılmamıştı. Sanıyorum neden yaptığı hizmetin görmezlikten gelindiğini birçok kereler düşünüp durumdan rahatsız olmuştu. Kralın hayatını kurtardığı için kendisine bir rozet ya da bir arma bile verilmemişti. Hiç olmazsa o kadarını hak ettiği kesindi. Bu olay neden görmezlikten gelinmişti? Tanrı olayların üzerinde egemendir. Tanrı sağlayışı sayesinde olayların tümünü yönetmektedir.